Ayrım 9.
Bentham'ın yararlılık sayfa 105. Duke. Duke sabahın erken saatlerinde yayınlanan bir radyo talk show'u yapmaktaydı. İşini seviyor ve tatmin edici buluyordu. Gece vardiyasında çalışmanın tuhaflıkları da buna dahildi. Fakat hayatın başka bir önemli alanında bu kadar mutlu değildi. Anlamlı bir aşk ilişkisinin hasretini çekiyordu. Münasebetsiz çalışma zamanı insanlarla tanışmasını zorlaştırıyor ve biriyle çıkmasını son derece güç hale getiriyordu. Çalıştığı saatlerde radyo istasyonu çok küçük bir kadro tarafından işletildiği için iş yerinde aşk ilişkisi kurmanın yaratacağı sayısız sorun bir an için bir kenara bırakılsa bile iş yerinde de pek fazla insanla karşılaşmıyordu. Mesaisini bitirip biraz gevşemeye hazırlandığında ise diğer insanlar ya kahvaltı ediyor ya da işe gitmek için yola çıkmış oluyorlardı. İşin tuhaf yanı her gece muazzam sayıda insanla yani kendi dinleyicileriyle etkileşim içinde olmasıydı. Sadık bir izleyici kitlesi vardı ve telefon hatları onu arayanlarla her zaman dolup taşıyordu. Evlerinin ve arabaların içine kadar giren bu kişiyi tanıdıklarını hisseden milyonlarca insana yayın yapıyordu. Yine de ona sanki kendisi hiç kimseyi tanımıyormuş gibi geliyordu. Duke teknolojinin yabancılaştırıcı gücünün iyi bir örneği ve bu haliyle çağdaş yaşamın bir temsilcisini teşkil etmektedir. Onun sorunu toplumdaki ince bir teknolojik iplikle bir arada tutulan ama gerçek bir sosyal dokudan yoksun yapay topluluklara yönelik genel bir eğilimden kaynaklanmaktaydı. Teknoloji insanların yaşamını kesinlikle çok iyileştirmiştir. Yararlarından biri de muhtemel ilişkiler halkasının büyümesidir. Ancak bu daha geniş halkanın bedeli sonsuz bir seçenekler ve ihtimaller denizinde kaybolup gitmektir. Alışılmış sınırlar olmayınca eş adaylarımızı nasıl bulacağımızı veya değerlendireceğimizi artık bilemiyoruz. Genellikle adet edindiğimiz gibi aşırıya götürüldüğünde teknoloji bizi doğuştan sosyal yaratıklar olarak bizim için can alıcı türden bir samimi cemaatten yoksun bırakmaktadır. Bu etkileri kendi hayatınızda hissetmek için kitle iletişim araçlarına Duke kadar bağlı olmanız gerekmez. İnternete üyeleri gerçek etkileşimler yerine sanal ilişkilerle kendi izolasyonlarını büyütürken, çağdaş yaşamın yalıtılmışlığı konusunda tartışmaya ayrılmış en az bir sohbet grubu bulabileceğinize dair bahse girerim. Sizin durumunuz ne olursa olsun siz de fırtınalı bir dünyada yaşamaktasınız. İlişkiler insana bir tür güvenli liman sağlar. Bütün bunların Duke için anlamı onu diğer insanların ev halkından biri haline getiren teknolojik sistemin onun için yalnızlık gibi ironik bir bedelinin olmasıydı. Beni görmeye geldiğinde sorunu konusunda daha önce epey emek vermişti. P süreci açısından bakıldığında P sorun, E duygu ve A tahlil aşamalarını zaten geçmişti. Sorununu teşhis etmişti. Sıra dışı çalışma programı telefonla arayanlarla kurduğu sosyal ilişkinin derme çatmalığı ve özel ilişki yoksunluğu. Duyguları açısından anlamlı bir aşk ilişkisi arzusunun yerine gelmeyişi ve yalıtılmışlığı yüzünden mutsuz olduğunu biliyordu. Durumunu tahlil ettiğinde Duke, işinden ayrılmak veya sonsuza kadar bekar kalmak seçeneklerinin kabul edilemez olduğunu görüyordu. İşinden çok hoşnuttu ve ayrılmayı hiç arzu etmiyordu. Onun için özel bir ilişki çok önemli olsa bile, bir ilişki arayışı için mesleğinin önemli yönlerini feda etmeye istekli değildi. Duke incelediği bütün unsurları en iyi felsefi meşrebi bulmak üzere birleştirerek durumunu yeniden değerlendirmek için diyaloğa ihtiyaç duyduğu bir noktada, yani peace sürecinin tefekkür C aşamasındaydı. Çağlar boyunca filozoflar insanları inançlarını yeniden dikkatle gözden geçirmeye davet etmişlerdir. Lafını bu kadar çok duyduğunuz sorgulanmış hayat kavramının özü budur. Bu yüzden Duke ile birlikte bu yaşadıklarını kavramsallaştırmanın onun için başka yolları olup olmadığını anlamak üzere çalıştım. Felsefi danışman olarak benim görevim onun kendi hikayesini yeniden değerlendirmesini sağlamaktı. Duke çok sevdiği işindeki çalışma saatlerinin onu çok arzu ettiği ilişkiye sahip olmaktan alıkoyduğuna inanıyordu. Birisiyle çıkmak şöyle dursun bu çalışma saatlerinin biriyle tanışmasını bile engellediğinden emindi. Birlikte bunun sahiden de geçerliliğin tamamı olup olmadığını sorguladık ve aslında normal saatlerde çalıştıkları halde tatmin edici bir ilişki bulmak konusunda benzer bir hüsranla boğuşan milyonlarca insan bulunduğu konusunda hemfikir olduk. Her türlü garip saatte çalıştıkları halde ilişki yoksunluğu çekmeyen milyonlarca başka insan da muhakkak vardı. Bu küçük ama teselli veren bir kavrayış oldu. Duygun kederinin sebebi pekala vardiya çalışmasından başka bir şey de olabilirdi. Sadece başkalarının da aynı durumda olduklarını bilmek bile Duke'a istediği türden bir ilişki bulmak konusunda taze bir umut ve sorunun üstüne varmak için yeni bir enerji sağladı. Bilim adamları bu türden bir yeniden düşünmeye, varsayımların doğruluğunun denetlenmesi alanı verirler ve bu bilimsel sorun çözümü için temel bir araçtır. Kişisel veya felsefi problem çözümü için de aynı derecede yararlıdır. Tefekkür yoluna girmesi için Doug'un sorununun başka açıklamalarını gözden geçirmesi gerekiyordu. Aşkı bulmak için gerçekten yeni insanlarla tanışması mı gerekiyordu? Daha önce tanıdığı birini gözden kaçırmış olabilir miydi? Yoksa sebep ile sonucu tersine mi çeviriyordu? Bu iş düzenini biraz da ilişkilerden kaçınmak için seçmiş olabilir miydi? Acaba onu insanlarla radyo dalgaları üzerinden çehresiz bir şekilde tanışmanın aksine yüz yüze karşılaşmaktan veya birileriyle tanıştığında ilişki kurmaktan alıkoyan kendisiyle ilgili utangaçlık gibi bir şey var olabilir miydi? Durumuyla başa çıkabilmenin bir yolunu bulmak için Doug'un hiçbir şeyi kesin saymaması gerekiyordu. Bu türden sorgulanmış bir hayat kendiniz hakkında keşfedeceğiniz bazı şeylerden hoşlanmayabileceğiniz için başlangıçta rahatsız edici olabilir. Ancak bunlar sizi geçici olarak şaşırtsa da kendiniz hakkındaki gerçekleri bilmek ne olursa olsun uzun vadede daha iyidir. Sadece kendinizi gerçekten anlamak sayesinde güdülerinizin farkına varabilir, inançlarınızı yeniden şekillendirebilir, amaçlarınızı gerçekleştirmeye yönelebilir ve daha kalıcı bir gönül huzuru bulabilirsiniz. Ne kadar çok insanın Doug ile aynı durumda olduğunu bilmek insanı şaşırtabilir. Yakışıklı, zeki, esprili, kendini iyi ifade edebilen, kabul gören ama yine de özel bir hayat arkadaşından yoksun. Doug'un vakasına duruma neden olabilecek birkaç olasılığı ele aldık. Kader de bir rol oynuyor olabilir miydi? Doug tamamen bilinmez güçlerin insafına kalmış olmak fikrinden hoşlanmadı. Ya irade gücü? Doug bir pizza ısmarlamaya karar verdiğinde tek bir telefonla istediği türden bir pizza getirilmesini sağlayabileceğinden oldukça emindi. Birisini bulmak da bu kadar kolay olabilir miydi? Doug öyle düşünmüyordu. Onun hayat arkadaşı bir dilim pizzadan çok daha özel biri olmalıydı. Ama bu onun bulunamayacağı anlamına gelmez. Mesela Doug'un kendini gerçekten istediği türden bir kadını cezbetmeye layık görmemesi olabilir miydi? Yoksa hemen hemen her şeyi gerektiği gibi mi yapıyordu? Belki söz konusu dost şimdiden yoldaydı da Doug sadece gecikme nedeniyle endişeleniyordu. Pizzanızın gelmesinin çok uzun sürdüğünü düşündüğünüzde siparişinizin teslimatını kontrol etmek için telefon edersiniz. Ama gerçek aşkınızın ortaya çıkması çok uzun sürdüğünde kimi arayabilirsiniz? Ve ne kadar sürenin çok uzun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Doug'a biri Taoizm'den diğeri Budizm'den olmak üzere konuyla ilgili bir çift kavrayış tanıttım. Birincisi Lao Tzu, bir yandan bir şeyi fena halde arzu ederken öte yandan onun erişilmez olduğuna inanmanın ruhsal durumunuza zarar vereceğini söyler. İlkbaharda bir elma ağacının altında durun. Ne bir tek elma görebilirsiniz ne de ağaca çıkarak veya onu sallayarak tek bir elma ele geçirebilirsiniz. Şimdi aynı ağacın altında sonbaharda durun. Olmuş elmalar kucağınıza düşecektir. Kalpten arzu edilen bir şeyi ele geçirmek için gereğinden fazla uğraşmak ya da yanlış zamanda uğraşmak diye de bir şey vardır. Daha az arzulama ve daha iyi bir zamanlama için çaba gösterin. İnsanlarla tanışmak bakımından en iyi zaman çoğu kez hiç çabalamadığınız zamandır. Aramayı bırakın bulursunuz. Bu aramadan arama sanatıdır. Mantıksal bir paradoks gibi geliyor ama Tao böyle şeyleri dert etmez. İşler böyledir. Beş renk bir adamın gözünü kör eder. Beş ses bir adamın kulağını sağır eder. Beş tat bir adamın damak tadını bozar. Kovalayıp avlanmak bir adamı deliye çevirir. Edinilmesi zor şeyler bir adamın davranışlarına zarar verir. Lao Tzu. İkinci kavrayış Buda'dan alınmadır. Hayatta yaşadığımız şey hayatta azmettiğimiz şeydir. Dilediğimiz, arzu ettiğimiz veya hayalini kurduğumuz şey değil. Fakat azmettiğimiz şey. Şimdi yaşadığınız şey eski iradelerinizin ürünüdür, daha önce azmettiğiniz şeydir. Gelecekte yaşayacaklarınızı şu anda neyi azmettiğinize dikkate alarak etkileyebilirsiniz. Fakat bu süreç ani değildir, zaman ister. Ne kadar zaman? Deneyip kendiniz öğrenin. Uygun uygulama sayesinde içinde bulunduğunuz anı daha tam olarak yaşamaya başlayacaksınız. Bu da neredeyse hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksınız anlamına geliyor. İstediğiniz şeyi değil, azmettiğiniz şeyi elde edeceksiniz ve gereğinden fazla istediğiniz her şeyi kendinizden uzaklaştıracaksınız. Varoluşun görüngülerinin habercisi zihindir. En üstün kılavuzu zihindir ve onlar zihinden yapılmışlardır. Bu da. Aslında sıkı dostunuz sizin zihninizin bir tezahürüdür. Siz de onun zihninin bir tezahürüsünüz. Onun burada olmasına azmettiğinizde o buranın yolunu tutmuş olacaktır. Duke bu bakış açılarının faydasını takdir ettiğinde, işten çıktığında hep kapalı olan bütün o buluşma mekanları konusunda sızlanmaktan vazgeçmeye başladı. Bunun yerine o saatte nerelerin açık olduğunu araştırmaya başladı. Herhalde şimdi artık kentteki en popüler kahvaltı mekanının devamlı müşterisi olmuş, insanlarla loş ışıklı, sağır edici bir bodrum diskoteği yerine kahvaltı gibi uygar ortamlarda buluşmak daha hoş değil mi diye düşünen başka birini bulmak için gözlerini dört açmış olmalı. Meseleyi işiyle çözümsüz bir çatışma olarak görmek yerine çözülebilir bir sorun olarak yorumladığı için Doug artık harekete geçmeye hazırdı. Bu yüzden onunla bir aşk ilişkisi bulma konusunda müşterek merakları olan birine rastlayabileceği, bir tür hobi grubuna katılmasından, gazeteye sıra dışı çalışma saatlerini belirten bir küçük ilan vermeye kadar bazı başka yaklaşım tarzları hakkında konuştuk. Hangi özel girişimlerde bulunursa bulunsun, Doug için önemli olan seçeneklerini kısıtlayacak felsefi ön yargılardan kurtulmaktı. Felsefi danışmanlık, Doug'a tefekkür aşamasında yardımcı oldu ve o bu noktada kendisi için bir şeyler yapmaya, birisiyle tanışmak için girişimde bulunmaya hazır hale geldi. Meşrebi yavaş yavaş çalışma saatlerim biriyle tanışmamı engelliyor yolundaki kuşkulu yönden, çalışma saatlerimi biriyle tanışmamak için mazeret olarak kullanıyordum yolundaki gerekli yöne doğru gelişti. Tefekkür yoluyla kendi meşrebinde esaslı bir değişimi gerçekleştirerek artık aradığı serüvene girişmesi için gerekli donanımı edinmiş oldu. Bu esas aşamada bir sorunu kalmamıştı. Artık kalbinin sesini dinlemeye istekliydi. Neye azmettiğiniz üzerine düşünerek kendi kaderinizi bu şekilde kendiniz biçimlendirebilirsiniz. Bir yokluklar labirentinde kaybolduğunuz halde tam olarak ne düşündüğünüzü bilemediğiniz için bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Peace sürecinin bir amacı kafanızın içine nasıl bir programın çalıştığını açığa çıkarıp alışılagelmişi değiştirmek isteyip istemediğinize karar verme imkanını size vermektir. New Age akımı taraftarları ne söylerlerse onun vakıa olacağını savunarak bu fikri çok ileri götürmektedirler. Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanacağınızı düşündünüz diye bunun oluvermesi gerçekten pek hoş olurdu. İnsanlarla karşılaşma konusundaki mizacınız ve bu nedenle onlarla tanışmaya gönüllülüğünüz gibi, bilinçli eylemlerinizle değiştirebileceğiniz şeyler ile hava durumu gibi, bilinçli eylemlerinizle değiştiremeyeceğiniz şeyleri ayırt etmek zorundasınız. Susan. Doug Susan'ı tanımış olsaydı onun deneyimini çok sayıda insanla tanışmanın tatmin edici bir ilişkiye ister istemez giden bir yol olmadığını kanıtı olarak görürdü. Büyük bir finansman şirketinde başarılı bir yönetici olan Susan, lüks otomobil reklamlarında boy gösteren kadınlara benzer türden sportmen görünüşlü, cazip, varlıklı 30 yaşlarda biriydi. Muhteşem bir arkadaş muhiti, dolu dolu bir sosyal yaşamı vardı ve asla flört fırsatlarından yoksun değildi. Mesleki, parasal ve sosyal başarılarına rağmen yine de bir şeyleri kaçırdığı duygusunu yaşıyordu. Uzun vadeli bir ilişkiye girmek ve doğru bir eşle çocuk sahibi olmak istiyordu. Ancak çıktığı hiç kimse ideallerine uygun gibi görünmüyordu. Çıktığı insanların çoğu hayallerindeki aile sofrasında bir yer şöyle dursun, ikinci bir randevuyu bile hak etmiyordu. Yaşamının bu noktasında biriyle yaşamaya başlamış olması gerektiği düşüncesi Susan'ın canını sıkıyordu. Son yıllarda arkadaşlarının sayısız nikah ve nişan törenine katılmıştı ve şimdi artık vaftiz ve isim verme töreni dönemi başlıyordu. Büyükannesi geçenlerde en büyük torununun nikahında dans edecek kadar uzun yaşamayı umduğundan söz etmişti. Bir eş sahibi olmak yapılacak en doğal şey gibi görünüyordu. Fakat Susan bir mükemmeliyetçi olduğunu da itiraf ediyor ve kendi standartlarına, bütün standartlarına uyan birinden daha kötü biriyle oturmak zorunda olmadan bir aile kurabilmesi gerektiğine kesinlikle inanıyordu. Doug gibi Susan da kendi hikayesini sorgulamakta yarar gördü. Doug'dan farklı olarak o deneyimlerinin farklı yönlerini tahlil edip birleştirdikçe aynı duygulara geri dönmekten kendini alamıyordu. Bir aşk ilişkisi için duyduğu büyük arzuya rağmen yanlış biriyle ilişki kurmaktansa hiç kimseye bulaşmamayı tercih ederdi. Onu dinlediğimde onun kendi durumuyla ilgili düşüncelerini kabul ettim ve Susan bunu iyice gözden geçirdikten sonra durumu sorgulamayı sürdürmeye gerek görmedim. Yüksek standartları olmak iyidir ve Susan'ın da bir tür istatistiksel ortalamayı kendisine ölçü alması gerekmiyordu. Felsefi uygulamanın faydalarından biri de kendi özünüzü bulmak ve bunu yaşama cesaretini göstermektir. Susan hem kendisinde hem de başkalarında erdeme önem veriyordu. Susan'a günümüz toplumunda ender görülen bu tutumunu sürdürmesi için cesaret verdim ama aynı zamanda neyin gerçekçi olduğunu anlamaya da teşvik ettim. Bütün ilişkiler kusurludur. Bu yüzden tam olarak harika bir insan bulsanız bile kusursuz bir onlar ermiş muradına hikayesi hiçbir zaman olmaz. Üstelik kimin erdemli olduğunu peşin olarak bilemezsiniz. Bu yüzden eğer böyle birini bulmak istiyorsa, Susan'ın insanlar hakkında hüküm vermeden önce onları tanımak için zaman harcaması lazımdı. Bu da tek bir randevudan daha fazlasını gerektirirdi. Susan için doğru bir eş arayışına sadık olmanın bir yolu olarak kendilerini kanıtlama fırsatı vermeden hiçbir adayın yolunu kesmeksizin uzun vadeli kur yapma olanağını tartıştık. Susan'ın toplumumuzda artık eskiden olduğundan çok daha az görülen bir tür çekincesi vardı. Bir ilişkiyi yavaş yavaş keşfetmek ya kalıcı bir şey için temel oluşturabilirdi ya da en azından ilişkiyi sürdürmemek için sağlam bir sebep ortaya çıkarabilirdi. Susan bu açıdan sabırlı olma ihtiyacı konusunda muhtemel eşlerine karşı dürüst olmayı tasarlıyordu. Toplum olarak öyle aşırı hoşgörülü bir hale geldik ki ilişkilerde dahil birçok alanda sınırlama eksikliği çekiyoruz. Her şey çabuk ve düşüncesiz bir hızla ilerliyor. İnternetin ve hava ulaşımının ne yararı olursa olsun aşırı hız bizim kur yapma türü alışkanlıklarımızı bozuyor. Eğer evinizin temelini örecek birini arıyorsanız en sağlam ve dayanıklı işi yapacak kişiyi bulmak istersiniz. Bir gecede bitirmeyi vaat eden birini değil. Susan'ın erdem konusundaki düşüncesi mutluluğun sadece haz, eğlence veya hoş vakit geçirme olmadığına inanan Aristo'nun düşüncelerine benziyor. Aristo bu tür şeylerin fani olduğunu, sürekli olmadığını ve kişiliğin dışından kaynaklandığını, gerçek doyumun ise insanın içinden geldiğini yazmıştı. O bu tür bir mutluluğu karakter üstünlüğü olarak adlandırıyordu. Çünkü bunu klasik erdemler olan bilgelik, ılımlılık, cesaret ve adaletin kazanılmasından kaynaklanan bir şey olarak görüyordu. Hristiyan erdemleri, iman, umut ve hayırseverlik ise yüzyıllar sonra gelişti. Aristo gibi Susan içinde doyum, içindeki potansiyele erişmek demekti. Aristo bu erdemleri hayata geçirmenin orta yolu izlemek demek olduğunu da eklerdi. Susan'ın eğer sıkıntılarını Aristo'ya açma imkanı olsaydı, Aristo onu kendi ilkelerinden ödün vermemeye teşvik eder ama bu ilkelerin aşırı olup olmadıklarına da bir bakmasını isterdi. Eğer mutluluk erdemli faaliyetten ibaretse bu mutluluk en üstün erdemin faaliyeti, başka bir deyişle tabiatımızın en iyi tarafının faaliyeti olmalıdır. Bunun sonucu olarak mutluluk düşünce gücünün eriştiği yere kadar varır ve bir insanın düşünce gücü ne kadar büyükse mutluluğu da o kadar büyük olacaktır. Tesadüfi bir şey olarak değil, düşünüşün bir erdemi olarak, çünkü bunun kendisi soyludur. Bu yüzden mutluluk bir tefekkür biçimi olmalıdır. Aristo. Susan, stoacıların fikirlerine de iyi tepki vermişti. Stoacılığın sıkıntılar karşısında dişini sıkmak, yaygın söylemiyle meselelere filozofça bakmak demek olduğu yolundaki popüler inanışa karşın, stoacılığın merkezi fikri sadece kimsenin elinizden alamayacağı şeylere değer vermektir. Böylece yeni kürk mantonuzda ve platin kredi kartınızda değil, erdem gibi şeylerde büyük değerler bulursunuz. Stoacılar için amaç insanın kendi üzerindeki erkini korumaktır. Elinizden alınabilecek bir şeye değer verirseniz kendinizi onun alabilecek kişinin erki altına koyarsınız. Stoacı bir tavır geliştirememiş olanlarımız üzerinde bir otomobil hırsızının bile ne kadar çok egemenliği olduğunu bir düşünün. Sinir bozucu alarmlar satın alır, arabayı her terk ettiğimizde güvenlik çubuğunu kurmaya uğraşır ve sigortalarıyla özel garajlar için bir servet harcarız. Üstelik bunlar sadece herhangi bir şey gerçekten meydana gelmeden önce yaptıklarımızdır. Eğer araba çalınırsa çektiğimiz duygusal sıkıntı ölçülebilir nitelikte değildir. Fakat şüphesiz Richter ölçeğinin üst seviyesinde bir yerlerdedir. Sokaklarda otomobil bolluğu var, erdeme ise daha nadir rastlanıyor. Susan standartlarına ve beklentilerine haklı olarak değer vermektedir ve stoacılar da onun kendi değerini düşürmeye yeltenen güçlere karşı durması için hayır dua ederlerdi. Doğa mutlu bir yaşam için pek fazla malzemeye gerek duymayacağımızı planladı. Her birimiz kendi mutluluğumuzu yaratmaya muktediriz. Harici şeyler önemsizdir. Bir insan için yararlı olan hiçbir şey başkasının elinde değildir. Seneca. Susan'ın kaderci bir yanı da vardı ve bu yüzden Tolstoy da hoşuna gidiyordu. Tolstoy insanın alın yazısına inanırdı. Susan da her ilişkide en büyük rolü kaderin oynayacağını hissediyor ama durum konusunda kendisinin ne kadar etkisi olduğunu da bilmek istiyordu. İstediği aşkı bulup kendi hayatına sokabilir miydi? Yoksa bu bir kader meselesi miydi? Bütün felsefi konularda olduğu gibi bu soruları yanıtlamanın da kesin bir yolu yoktur. Öğrenmenin tek yolu yaşamaktır. Tabii o zaman bile öğrenemeyebilirsiniz. Felsefi kuramların matematik teoremleri gibi kanıtlanması mümkün değildir. Mutlak yanıtlara sahip olmadığımız için önemli olan nelerin cevap olduğuna inandığınız ve buna niye inandığınızdır. özgür insan iradesinin tarihsel olayları yasalara bağlı olmaksızın etkileme gücüne sahip bir şey sayılması, tarih için astronomide göksel cisimleri özgür bir gücün hareket ettirdiğini kabul etmekle aynı şeydir. Leo Tolstoy. Susan için bütün bunlar ya kafasına koyduğu türden bir ilişkiyi beklemesi ya da ödün vermesi gerektiği anlamına geliyordu. Yüksek beklentilerini karşılayan birini beklemeye karar verirse bu kişiyi hemen yarın bulma ihtimali kadar asla bulamama ihtimali de vardı. Bekleyişin süresini kendi belirleyemezdi. Yalnız ödün vermeden ne kadar bekleyeceğine veya vereceği ödünün niteliğine o karar verebilirdi. Tamamen farklı dünyalarda yaşadıkları halde birbirlerinin çağdaşı olan Aristo ile Konfüçyüs, ahlaksızlık gibi erdemin de bir alışkanlık olduğuna inanırlardı. Erdem ulaşılmaz bir hedeften ziyade insanın elde edebileceği bir şeydir. Toplumun bizi şartladığı doğrudur ama ne tür alışkanlıklar edindiğimiz konusunda belli bir noktada sorumluluk üstlenmemiz gerekir. Susan erdemlerini korumakla iftihar ediyordu ve aynı maksatla çabalayan bir hayat arkadaşı bekliyordu. Bir psikolog Susan'ın dikkatini bir kusuru veya daha derin duyguların maskesi olarak mükemmeliyetçiliği üzerine yoğunlaştırabilirdi. Oysa bir felsefeci onun erdem düşüncesini ve bunu başkalarında nasıl değerlendirdiğini daha yakından incelerdi. Susan şimdilik kendi yüksek standartlarına sadık kalmasının onu doyuma varan bir yaşam yolu sunacağından emin olabilirdi. Biz kendi yansımamızı başka insanlarda görürüz. Bu yüzden ilişkiler bize kendimizi daha iyi anlama konusunda yardımcı olabilir. Kendini daha net olarak görebilmek aynı zamanda felsefi danışmanlığında bir amacıdır. Bu kitapta ilişkiler konusuna 3 bölüm birden ayrılmasının nedeni de budur. Tamamıyla insani olabilmek için başkalarıyla birlikte olmak zorundayız. Bu bölümde gördüğümüz gibi ilişkiler arayıp durmamızın ardındaki dürtü ve gelecek bölümde göreceğimiz gibi bir kez bulduktan sonra bu ilişkiyi korumak için çabalamak zorunda oluşumuzun nedeni de budur. Altı. Bir ilişkiyi korumak. Değişimden başka hiçbir şey kalıcı değildir. Heraklit. Bütün dünya bir ateş çukurudur. Sizi yanmaktan hangi ruh hali kurtarabilir? Cao Feng.
Makineler ve organizmalardan sistemlere kadar bütün yapılar bakım ister. Bir ilişki özellikle karmaşık ve yumuşak bir yapı olarak pürüzsüz işleyebilmek için sürekli onarım ve önleyici tedbirler gerektirir.